Ayrım 3.
Sayfa 40. Giysiler. Çok vakit türlü pililer, dantel ve süslerle güzel bir bedene güzelce oturmuş giysiler gördün mü? Uzun süre öyle kalmayacaklarını, bir daha düzlenemeyecek kırışıklıklarla örtüleceklerini, süslerin içine dolacak parmak kalınlığındaki tozun bir daha oradan uzaklaştırılamayacağını, kimsenin bu zengin giysiyi her sabah giyip akşam çıkaracak kadar kendini üzüntüye ve gülünç duruma sokmak istemeyeceğini düşünürüm. Öyleyken kızlar görürüm, güzel olmaya güzeldirler. Zarif kasları, kemikçikleri, gergin tenleri, ipek gibi gür saçları vardır. Gel gelelim her Allah'ın günü bu bir tek karnaval giysisiyle boy gösterir, hep aynı yüzü, aynı avuçları içine yatırır ve aynada yansıtırlar. Ancak kimi akşamlar bir eğlenceden eve döndüler mi, aynada yüzleri pörsmüş, şişmiş, herkes tarafından yeterince görünmüş ve artık taşınacak yanı kalmamış gibi gelir kendi kendilerine. Geri çevirme. Güzel bir kıza rastlayıp, ne olur benimle gel diye rica ederim de, kız yanımdan suskun geçip giderse, bu davranışıyla şöyle söylemek ister gibidir. Sen görkemli bir isimle donanmış bir prens değilsin. Bir kızılderilinin boyu posuyla, dinginlik içinde yatay gözler, çimenler ve çimenler içinden akıp giden ırmakların havasına doymuş tenle, geniş bedenli bir Amerikalı da değilsin. Sen bilmem neredeki büyük göllere doğru bir gezintiye de çıkmadın, bu göller üzerinde dolaşmadın da. O halde niçin benim gibi güzel bir kız seninle gelsin, rica ederim. Unutuyorsun ki seni uzun soluklu atılımlarla, sokaklar içinde yalpalar vurarak taşıyıp götüren bir araba yok altında. Dar giysiler içine tıkılmış, senin için mutluluk sözleri mırıldanan ve çevrende yarım ay yapmış yanı başında yürüyen beyler de görmüyorum. Göğüslerin korse içinde güzelce yerleştirilmiş ama bacakların ve kalçaların göğüslerinin katlandığı yoksunluğun acısını çıkarır gibidir. Geçen sonbahar hepimizi sevindirmiş, taftadan pilli giysi var üzerinde ama yine de vücutta bu büyük tehlike, gülümsüyorsun arada bir. Evet, ikimiz de haklıyız. Bu yüzden en iyisi böyle olduğunun kesinlikle bilincine varmamak için her birimizin tek başına evine yollanmasıdır. Öyle değil mi? Erkek binicilerin düşünmesi için. Düşününce hiçbir şeyin bir yarışta insanı birinci olmaya ayartmaması gerekiyor. Bir ülkenin en iyi binicisi olmanın sağladığı ün, orkestra çalmaya başlar başlamaz insana öylesine bir kıvanca boğar ki, ertesi gün bir pişmanlık duygusunun önüne geçilemez. Rakiplerimizin bu kurnaz ve nüfuzlu kişilerin kıskançlığı, sağlı sollu seyirciler arasındaki o dar yoldan geçerken tatsız bir duygu salar içimize. Sonra karşımızdaki düzlüğe doğru seyirtiriz. Çok geçmeden önümüzde ufak noktacıklar halinde atlarını ufka doğru koşturan birkaç kişi kalır yalnız. Derken bunları da geride bırakırız. Dostlarımızdan pek çoğu bahiste kazandıkları parayı almak için seyirtir ve sadece omuzları üzerinden başlarını döndürüp uzak gişelerden var ol diye bize seslenir. Ama en yakın dostlarımız hiç de bizim ata oynamamış çünkü bahiste kaybettiler mi bize içerleyeceklerinden çekinmişlerdir. Ne var ki şimdi atımız birinci gelip kendileri için bir şey kazanamayınca biz önlerinden geçerken başlarını çevirir, gözlerini tribünler üzerinde gezdirmeyi uygun bulurlar. Geride bıraktığımız rakiplere gelince, eğer üzerinde sımsıkı oturur, uğradıkları şanssızlıkla nasılsa kendilerine yapılmış gördükleri haksızlığı anlamaya çalışır, yeni bir koşu başlayacakmış da bu seferki bir çocuğu oyuncağı sayılacak deminkinden sonra ciddi bir koşu olacakmış gibi başları yukarıda bir poz takınırlar. Bayanlardan pek çoğu yarışı kazananı gülünç bulur. Çünkü yarışı kazanan bir büyüklenme havası içindedir. Ama ardı arkası kesilmeyen el sıkmalar, selam durmalar, uzaktaki seyircilere selam yollamalar karşısında çaresizliğe kapılır. Oysa yarışı kaybedenler ağızlarını kapalı tutarlar. Kişneyen atların boynuna çokluk elleriyle hafifçecik vururlar. Üstelik yavaş yavaş bulutlanmış havadan sonunda bir yağmur atıştırmaya başlar. Sokağa bakan pencere. Kim terk edilmiş bir hayat yaşar? Ama yine de bazen insanlar arasına karışmak istediğini duyarsa, kim günün değişik zamanlarını, havadaki, iş durumundaki değişiklikleri dikkate alarak tutunabileceği bir insan kolu görmek isterse, sokağa bakan bir pencere olmadan uzun süre yapamaz. Ve böyle bir kimse hiçbir şey aramayarak, yalnızca bezgin bir adam gibi gözlerini dışarıdaki insanlarla gökyüzü arasında aşağı yukarı gezdirir. Pencere pervazına doğru yönelir de sonra niyetinden cayar ve başını biraz geriye kaykılmış tutarsa yine de aşağıdaki atlar peşleri sıra sürükledikleri arabaların ve gürültünün içerisine çekip alır kendisini. Hele şükür sonunda insanlarla bir uzlaşmaya götürür. Kızılderili olmak isteği. Bir kızılderili olsa insan, Hemencecik hazır, koşan bir at üzerinde, boşlukta eğilmiş, sarsılan yer üzerinde kısa sürelerle sarsılıp dursa, üzengilerden çekse ayağını, yani üzengi diye bir şeyin varlığını unutsa ve önünde uzayıp giden araziye dümdüz biçilmiş bir kır gözüyle baksa, derken atın bir boynu ve bir başı olduğunu unutsa. Ağaçlar. Çünkü bizler karda ağaç gövdeleri gibiyiz. Görünürde hemen toprak üzerinde bulunur gövdeler ve ufak bir yüklenişte onları yerlerinden söküp atmamak için ortada bir neden yok sanılır. Ama hayır, olacak şey değildir bu. Çünkü gövdeler yere sımsıkı yapışmıştır. Ama bu da yalnız görünürde böyledir. Mutsuz olmak. Artık dayanılmaz olup, Kasım'da bir akşamüstü odamdaki dar ve uzun halının üzerinden tıpkı bir menajdeymişim gibi seyirttikten sonra ışıkları yakılmış sokağın görünümünden ürkerek dönüp odanın bir köşesindeki aynanın derinliklerine yeniden bir hedef ele geçirerek hiçbir şeyin kendisinde cevap veremediği ve hiçbir şeyin bir çığlık gücünü kendisinden alamadığı yani bir engelle karşılaşmaksızın yükselen ve sustuğu zaman bile sona ermek bilmeyen çığlığı işitmek için yalnız ve yalnız bunun için bir çığlık koyvermem üzerine duvarda bir kapı açıldı. Pek acele. Acele gerekiyordu çünkü. Aşağıda yoldan duran arabanın atları bile savaşta gemi azıya almış atlar gibi gırtlaklarını savunmasız bırakarak şaha kalkmıştı. Henüz lambası yakılmamış zifiri karanlık koridordan küçük bir hayalet gibi bir çocuk fırladı içeri ve hafifçe oynayan bir taban tahtasının üzerinde parmak uçlarına basarak dikildi. Odanın loşluğunda hemen gözleri kamaşıp yüzünü çarçabuk ellerine gömecek oldu ama birden gözleri pencereye ilişerek yatıştı. Caddedeki fenerlerin yukarılara saldığı buğular pencereye kadar yükseliyor, sonra karanlık altında serilip kalıyordu. Sağ dirseğiyle açık kapının önünde duvara yaslanan çocuk kendini dimdik tutuyor, dışarıdan gelen esinti ayak bileklerini, boynunu ve şakaklarını yalayıp geçiyordu. Kısa bir süre kendisini süzüp günaydın dedim ve karşısında yarı çıplak dikilmek istemediğimden sobanın korkuluğu üzerine atılmış ceketime uzandım. Heyecanım içimden çıkıp gitmesi için biraz açık tuttum ağzını. Yüreğimde bir öfke kabarıyor, kirpiklerim titriyordu. Kısacası bir bu konuk eksikti sanki. Ancak bu konuğu da beklemiştim. Çocuk hala duvarın önünde aynı yerde dikiliyordu. Sağ elini duvara bastırmıştı. Yanakları al aldı. Parmak uçlarıyla duvarın pütür pütür beyaz badanasını ezmeye bir türlü doyamıyordu. Sahip bana mı gelmek istediniz? Bir yanlışlık olmasın da. Çünkü bu koca evde yanılmak öyle kolay ki. Adımı bilmek istersiniz sanırım. 3. katta oturuyorum. Bu durumda ziyaret etmek istediğiniz ben miyim acaba? Sakin olun, sakin olun dedi çocuk omuzlarının üzerinden. Ortada bir yanlışlık yok. O zaman yaklaşın da kapıyı kapayayım. Kapıyı az önce kapadım, zahmet etmeyin. Hele bir sakinleşin siz. Zahmetin sözü mü olur? Ancak bir yanı insan oturur bu koridorda. Hepsi de kuşkusuz tanıdık kimselerdir. Çoğu bu saatte işten döner. Odaların birinde bir konuşma işittiler mi, kapıyı açıp ne oluyor diye bakmak hakkına sahip olduklarını sanırlar. Gündüzki işlerini bu saatte geride bırakmışlardır. Geçici akşam özgürlüklerinde kimsenin sözünü dinlemezler. Zaten sizin de bilmediğiniz şey değil bu. Şimdi izin verin de kapıyı kapayayım. Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Neniz var? Bütün ev dolsun isterse odaya. Bakın bir daha söyleyeyim. Kapıyı kapadım. Kapıyı yalnız siz mi kapayabilirsiniz sanki? Hem de anahtarla kilitledim. O zaman sorun yok. Hani benim de istediğim bundan fazlası değil. Anahtarla hiç kilitlenmeniz gerekmezdi. Şimdi burada bulunduğunuza göre rahatınıza bakın. Benim konuğumsunuz. Tamamen güvenebilirsiniz bana. Çekinmeyin, rahatınıza bakın. Sizi ne burada kalmaya ne gitmeye zorlamak isterim. Bunu ille söylemem mi gerekiyor size bilmem. Beni bu kadar az mı tanıyorsunuz? Hayır, söylemeseniz olurdu. Hatta hiç söylememeniz gerekirdi. Ben bir çocuğum. Ne diye bana böyle kendinizi bu kadar zahmete sokuyorsunuz? Pek de zahmet sayılmaz. Orası öyle bir çocuksunuz. Ama hiç de küçük sayılmazsınız. Enikonu büyümüş bir haliniz var. Eğer bir kız iseniz düpedüz kapıyı kilitleyip benimle bir odaya kapanmanız doğru olmaz hani. Bu konuda tasalanmanızın gereği yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki sizi çok iyi tanımam. Beni fazla koruyacak bir şey sayılmaz. Sadece bir yalan uydurup bana söylemek için kendinizi zorlamaktan kurtarır sizi. Ama bakıyorum yine de bana iltifatlarda bulunuyorsunuz. Bırakın böyle davranmayı. Size söylüyorum. Bırakın. Sonra sizi her yerde ve her vakit tanıyacak kadar biliyor değilim. Hele bu zifiri karanlıkta. Buraya bir lamba taktırsanız çok iyi olurdu. Ama hayır, takılmasa daha iyi. Ancak beni tehdit ettiğinizi de unutmayacağım. Nasıl? Sizi tehdit mi ettim? Aman efendim, neden sonra buraya gelmeniz beni bir sevindirdi ki? Neden sonra diyorum çünkü epey geç oldu artık. Ne diye bu kadar geç geldiğinizi anlamıyorum. Sevincimden belki abuk sabuk konuştuğumu isterseniz tekrar tekrar itiraf edeyim. Evet, neyle tehdit ettim diyorsanız hepsiyle tehdit etmiş olayım sizi. Yeter ki patırtı etmeyin, tamam mı? Ancak nasıl böyle bir sanıya da kapıldınız bilmem. Nasıl kırabildiniz beni? Ne diye burada bulunduğunuz kısa süreyi olanca gücünüzle bana zehir etmek istiyorsunuz? Yabancı biri bana sizden çok daha nazik davranırdı. İnanırım, bu söylediğiniz bir kehanet sayılmaz benim için. Ne var ki yabancı birinin size göstereceği nezaket benim bir kez doğamda var. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Öyleyse bu masumlukla ne oluyor? Söyleyin bir komedi oynamak istiyorum diye hemen odadan çıkıp gideyim. Ya, demek bunu da söyleyebiliyorsunuz. Biraz fazla cesursunuz bakıyorum. Nihayet benim odamda bulunduğunuzu unutmayın. Parmaklarınızı deli gibi duvara sürtüp duruyorsunuz. Benim odam, benim duvarım. Hem söylediğiniz yalnız küstahça değil, beri yandan gülünç. Diyorsunuz ki doğanız sizi benimle bu tarzda konuşmaya zorluyor. Sahi mi? Doğanız mı zorluyor sizi buna? Pek de nazik bir doğanız varmış doğrusu. Ne var ki sizin doğanız benim doğamdır. Ben size dostça davranıyorsam sizin de bana başka türlü davranmamanız gerekir. Şimdi bu sizinki dostça davranmak mı? Ben daha öncesinden söz ediyorum. İleride nasıl davranacağımı biliyor musunuz? Hiçbir şey bildiğim yok. Ansızın komodine doğru yürüyüp üzerindeki mumu yaktım. O zamanlar ne gaz lambası ne elektrik vardı odamda. Sonra bir süre masa başında oturdum. Derken bundan da bıkarak pardüsümü giydim. Kanepenin üzerinden şapkamı alıp mumu söndürdüm. Dışarı çıkarken ayağım bir koltuğun bacağına takıldı. Merdivenlerde benimle aynı katta oturan bir kiracıya rastladım. İki basamağı birden işgal etmiş bacakları üzerinde dinlenerek "Gene mi sokağa çıkıyorsunuz sizi çapkın sizi?" diye sordu. "Ne yapayım?" dedim. Odama bir hayalet geldi. Çorbada kıl bulmuş gibi hoşlanmamış bir edayla söylüyorsunuz bunu. Siz şaka ediyorsunuz ama unutmayın hayalet hayalettir. Çok doğru. Peki ya hayaletlere inanan biri değilsem? Sanki ben tanıyor muyum? Ama inanmasam ne çıkar? Pek basit bir hayalet gerçekten sizi ziyarete geldi mi korkmazsınız. Evet ama bu ikinci derecede bir korku nihayet. Asıl korku böyle bir görüntünün nedeninden duyulan korkudur. Bu korku da kalıcıdır. İşte ben de bu korkuyu adeta içimde taşıyorum. O anda sinirimden bütün ceplerimi karıştırmaya başlamıştım. Ama siz görüntünün kendisinden korkmadığınıza göre rahat rahat nedenini araştırabilirsiniz. Anlaşılan hayaletlerle konuşmamışsınız hiç. İnsan asla açık seçik bir bilgi sağlayamaz bunlardan. Kem küm edip dururlar. Kendi varlıkları konusunda bizden daha çok kuşku içindedirler. Bu da onların çelimsizliği düşünülürse şaşılacak şey değildir. Ama işittiğime göre yiyecekle beslenip büyütülüyorlarmış. Bilginize diyecek yok doğrusu. Öyledir ama bunu yapacak kimse nerede? Neden olmasın? Dişi bir hayaletse örneğin dedi komşum ve sıçrayıp bir üst basamağa çıktı. Doğru diye cevapladım ama hayaletin dişi olması bile böyle bir şeyin üstesinden gelinebileceğini göstermez. Kendimi toparlamıştım. Komşum o anda pek yüksekte bulunuyor, beni görebilmek için sahanlıktaki bir korkuluğun üzerinden sarkması gerekiyordu. Ancak bakın diye seslendim arkasından. Yukarı çıkar da benim hayaleti alıp giderseniz aramızda her şey biter. Hem de ölünceye kadar. Hepsi bir şakaydı canım dedi komşum ve başını geriye çekti. O zaman sorun yok dedim. Doğrusu rahat rahat gezmeye gidebilirdim artık. Ama kendimi pek yalnız hissediyordum. En iyisi yukarı çıkıp yatağıma uzandım. Yargı. Bir öykü. Yargı. İlkbaharın en güzel zamanı, bir pazar öğle öncesi, genç iş adamı George Bandman, hemen yalnız yükseklik ve renk bakımından birbirinden ayrılıp ırmak boyunca uzun bir dizi oluşturan alçak ve hafif evlerden birinin ilk katındaki odasında oturuyordu. Yurt dışındaki bir çocukluk arkadaşına yazdığı mektubu yeni bitirmişti. Oyunsu bir yavaşlıkla mektubu içine koyup zarfı kapadı. Sonra dirseğini masaya dayayarak pencereden ırmağa, köprüye ve karşı kıyıdaki hafif yeşil tepelere baktı. Kendi yurdunda işlerinin gidişinden memnun kalmayan arkadaşının yıllar öncesi düpedüz Rusya'ya kaçıp gittiğini düşündü. Arkadaşı Petersburg'da bir mağazada çalışıyordu şimdi. Başlangıçta pek iyi giden işleri, arkadaşının zamanla seyrekleşen ziyaretlerindeki yakınmalarına bakılırsa çoktan durgunlaşmıştı. Dolayısıyla arkadaşı yabancı bir ülkede çalışıp kendini boşuna helak ediyordu. Acayip çember sakalı, George'un daha çocukluk yıllarından aşinası bulunduğu yüzünü pek saklayamıyor, yüzdeki solukluk yavaş yavaş oluşmakta olan bir hastalığı haber veriyordu. Kendi söylediğine göre Petersburg'da yaşayan soydaşlarıyla arkadaşının doğru dürüst konuşup görüştüğü yoktu. Ama kentin yerli aileleriyle de hemen hiç görüşmüyor, kendisini ilerisi için kesinlikle bir bekar yaşamına hazırlıyordu. Besbelli bir çıkmaza girmiş olup kendisine acınan ama yardımına da koşulamayan böylesi birisine ne yazılırdı? Yine yurduna dönerek artık burada yaşaması, eski dostluk ilişkilerini tümüyle diriltip canlandırması, ortada bunun için bir engel yoktu nihayet. Ayrıca eşin dostun yardımına güvenmesi mi salık verilmeliydi? Ama bu ona şimdiye kadarki çalışıp çabalamanın başarısızlıkla sonuçlandığını, artık uğraşıp didinmeyi bırakarak yurduna dönmesinin zorunluluğunu açıklamaktan, herkesin temelli yurduna dönen kendisini gözlerini belertip şaşkın şaşkın süzmesine ses çıkarmamasını, yalnızca dostlarının işten anladığını, kendisinin ise yerlerinden yurtlarından ayrılmamış başarılı dostlarının sözünden çıkmaması gereken koca bir çocuk sayılacağını söylemekten başka şey olmayacak mıydı? Ve ne kadar kollanıp gözetilerek söylenirse arkadaşını o kadar incitmeyecek miydi bu sözler? Hem söz konusu işkenceyi ona reva görmekle ele ne geçecekti? Belki gerçekten yurduna dönmesi bile sağlanamayacaktı böyle bir yoldan. Çünkü yurdundaki koşullara artık akıl erdiremediğini kendi ağzıyla açıklamıştı. Dolayısıyla arkadaşı tüm çabalara karşın gurbette yaşamını sürdürecek, verilen öğütlere içerleyip dostlarından biraz daha uzaklaşacaktı. Kendisine verilen öğütleri tutup burada kuşkusuz bile isteye değil de karşılaşacağı tatsız olaylar yüzünden belki umutsuzluğa düşecek, dostlarına bir türlü ayak uyduramayıp dostları olmadan da işin içinden çıkamayacak, sonunda bir utanç duygusuna kapılacak ve bu kez yalnız yurdunu değil dostlarını da gerçekten kaybedecekti. Bu durumda eskisi gibi yurt dışında kalması çok daha iyi değil miydi arkadaşının? Bu koşullar altında onun burada işlerini gerçekten yoluna koyabileceği düşünülebilir miydi? Bütün bu nedenler dikkate alınınca hiç değilse aradaki mektup bağlantısı sürdürülmek istendi mi, en uzaktaki eşe dosta bile çekinmeden bildirilecek olayları arkadaşından saklamak gerekiyordu. Arkadaşı 3 yılı aşkın zamandır yurdunu görmeye gelmemişti ve bunu da pek sudan bir bahaneye başvurup Rusya'daki politik durumun nazik oluşuyla açıklamaya çalışıyordu hep. Yani politik durum küçük bir iş adamının en kısa süre için bile ülke dışına çıkmasına izin vermiyordu ona göre. Ama yüz binlerce Rus yeryüzüne rahatçacık dolaşıp durmaktaydı. Bir yandan bu 3 yıl içinde özellikle George için pek çok şey değişmişti. Aşağı yukarı 2 yıl öncesinde rastlayıp George'u buradan böyle babasıyla aynı çatı altında yaşamak zorunda bırakan annesinin ölümünü, arkadaşı anlaşılan yeni öğrenebilmiş ve söz konusu olaya üzülmenin yabancı bir ülkede akıl almaz bir şey sayılmasından başka nedenle açıklanamayacak kuru bir mektup yazıp başsağlığı dilemişti. George ise o gün bugün diğer uğraşlar gibi mağazadaki işe de canla başla sarılmıştı. Annesi hayattayken belki babası mağazada yalnız kendi dediği olsun istemiş, George'u gerçek bir çaba göstermekten alıkoymuştu. Belki de annesinin ölümünden sonra babası hala mağazada çalışmasına karşın kendini biraz geri planda tutmaya başlamıştı. Ama belki hani hiç de olmayacak değildi, mutlu rastlantılar hepsinden önemli rol oynamıştı bu konuda. Kesin bir şey varsa iş durumu son 2 yıl beklenmedik bir gelişme göstermiş, mağazadaki personel sayısının 2 katına, üretimin ise 5 katına çıkarılması gerekmişti ve olumlu gelişmenin ileride de sürüp gideceği kuşkusuzdu. Gel gelelim arkadaşı bu değişiklikten büsbütün habersizdi. Bir sabah galiba son olarak başsağlığı mektubunda yurt dışından ayrılıp Rusya'ya gelmesi için George'u kandırmaya çalışmış, özellikle George'un iş alanında Petersburg'un sağlayacağı olanakları uzun uzadıya sayıp dökmüştü. Arkadaşının bu konuda verdiği rakamlar George'un işinin şimdiki büyüklüğü yanında hiç kalıyordu. Ama George iş hayatındaki başarıları arkadaşına yazmak istediğini asla duymamıştı. Şimdi ise aradan bu kadar zaman geçtikten sonra böyle bir şeyden ona söz açması tuhaf kaçardı doğrusu. Böylece George arkadaşına sessiz sakin bir pazar sabahı düşününce insanın aklına dağınık, düzensiz, üşüşen, önemsiz olayları yazmakla yetinmişti. Bütün arzusu aradan geçen uzun sürede arkadaşının yurduyla ilgili olarak kafasında çizip yaşattığı tabloya ilişmemekti. Bir defasında sıradan birinin sıradan bir kızla nişanlanmasını, birbirinden hayli aralıkla kaleme alınmış 3 ayrı mektupla 3 kez arkadaşına bildirmiş, sonunda arkadaşının bu işteki tuhaflıkla ilgilenmesine yol açmıştı sanki. Hani hiç istemediği bir şeydi bu. Ancak George bir ay kadar önce varlıklı bir ailenin kızı, Freda Brandenburg'la nişanlandığını arkadaşına duyurmaktansa ona böylesi haberler iletmeyi yeğlerdi doğrusu. Nişanlısıyla bir araya geldiler mi sık sık arkadaşından söz açıyor, onunla mektuplaşmasından konuşuyorlardı. "Demek bizim düğüne hiç gelmeyecek," demişti bir ara nişanlısı. "Oysa ben senin bütün arkadaşlarını tanımak hakkımdır sanıyordum." George da rahatsız etmek istemiyorum kendisini diye cevaplamıştı. Hani beni yanlış anlama, belki gelir. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. Ama geldi mi kendini burada özgür hissedemeyip aldatılmış görecek. Belki de beni kıskanacak ve durumdan hoşnut kalmayıp hoşnutsuzluğunu artık yenebilme gücünden yoksun tek başına geldiği yere dönecektir. Tek başına. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Evet, ama bizim evlenebileceğimizi bir başka yoldan öğrenemez mi sanki? Elbet önleyemem bunu. Ancak Rusya'da nasıl bir hayat yaşadığı düşünülürse böyle bir şey pek mümkün değil. Madem onun gibi dostların vardı, benimle niçin nişanlanmayacaktın George? Evet, bunda ikimiz de suçluyuz. Ama şimdi de olsa yine aynı şeyi yapardım doğrusu. Ve derken kız George'un öpücükleri karşısında hızlı hızlı soluyup ama gücendim doğrusu sözlerini ağzından çıkarınca George arkadaşına her şeyi olduğu gibi yazmayı kaçınılmaz görmüştü. Ben böyle biriyim. Onun da beni böyle kabul etmesi gerektiği geçirmişti içinden. Onunla aramdaki dostluğa şimdikinden daha layık duruma sokamam kendimi. Ve gerçekten George bu pazar sabahı yazdığı uzun mektupta nişanlanmasını şu sözlerle arkadaşına bildirdi. Ha bak, en iyi haberi sona sakladım. Fräulein Freda Breinfeld adında sen Rusya'ya gittikten çok sonra bizim buraya gelip yerleşen, yani senin pek tanıyamayacağın varlıklı bir ailenin kızıyla nişanlanmış bulunuyorum. İlk fırsatta sana nişanlım konusunda daha geniş bilgi veririm. Bugünlük kendimi pek mutlu hissettiğimi öğrenmen ve bundan böyle şahsında yalnız sıradan bir dost değil, mutlu bir dost bulacak olmandan başka aramızdaki ilişkide hiçbir şeyin değişmediğini bilmen yeter. Ayrıca sana içtenlikle selam yollayıp çok yakında kendisi de sana mektup yazacak nişanlımın şahsında da yine candan bir dost kazanacaksın ki bu da bekar bir kimse için hiç de önemsenmeyecek şey değildir. Biliyorum seni bizi görmeye gelmekten alıkoyan pek çok neden var. Ama benim evlenmem hiç değilse bir yol bu konudaki engelleri yenebilmen için tam bir fırsat sayılmaz mı? Hani yine sen bilirsin, nasıl uygun görürsen öyle yap. Elinde bu mektupla George yüzü pencereye dönük uzun süre masanın başında oturdu. Sokaktan geçerken kendisini selamlayan bir tanıdığa ancak dalgın bir gülümsemeyle karşılık verebildi. Sonunda mektubu cebine sokup çıktı kapıdan. Küçük bir koridorda karşıya geçerek babasının odasına girdi. Aylardır bu odaya ayak atmamış, atmayı da gereksinmemişti. Çünkü babasıyla her vakit mağazada görüşüp konuşuyor, öğle yemeğini aynı saatte belli bir lokantada yiyorlardı. Gerçi akşamları herkes dilediği gibi doyuruyordu karnını. Ama yemeğin ardından eğer George arkadaşlarının yanında değilse, ki çokluk onlarla beraber oluyordu, ya da son zamanlardaki gibi nişanlısını dolaşmaya gitmemişse, ortak kullandıkları salonda her biri kendi gazetesini okuyarak biraz daha vakit geçiriyordu. George bu güneşli öğle öncesinde bile babasının yatıp kalktığı odanın ne çok karanlık olduğuna şaştı. Dar avlunun karşı yüksek duvarı demek bu kadar gölge yapıyordu. Babası rahmetli annesini anımsatan çeşitli yadigarlarla bezenmiş bir köşeye, pencere önüne oturmuş, gözlerindeki bir rahatsızlık nedeniyle elinde yanlamasına tuttuğu gazeteyi okumaya çalışıyor, masanın üzerinde içinden pek fazla bir şey yenilip içilmemişe benzeyen kahvaltı duruyordu. ''Ah George!'' diyerek hemen onu karşıladı babası. Üzerindeki ağır robe de chambre yürürken açılıp etekleri ayaklarının çevresinde uçuştu. ''Babam hala dev gibi!'' diye geçirdi içinden George. Burası da dayanılamayacak kadar karanlık dedi sonra. Karanlık evet. Pencereyi de kapamışsın. Böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Önceki sözlerinin adeta devamıymış gibi dışarısı da amma sıcak dedi George ve oturdu. Babası masanın üzerinden kahvaltı tepsisini kaldırıp oracıktaki bir sandığın üzerine koydu. Yaşlı adamın hareketlerini tam bir dalgınlık içinde izleyen George, fikrimi değiştirip Petersburg'a nişanlandığımı bildirdim de sana yalnız bunu söylemek için geldim dedi. Mektubu cebinden çekip çıkardı biraz ama sonra yine cebine soktu. Petersburg'a mı? Diye sordu babası. Evet, arkadaşıma dedi George.